Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp, yazıcılar. Stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar
Hoş bulduk,
getirdiniz.
sefa bulduk Süleyman'cığım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.
Bu yeni giriş şekli mi Süleyman?
Evet, böyle değiştirelim ki.
Ben Deniz demiyorsun artık yani.
Dedim aslında unuttum onu söyledim. Niye? Her dem yeniden doğar diyorlar. Biz de her dem yeniden doğmalıyız. Yani programımızı böyle severek takip edenler şu girişte hep aynı demesinler diye ben de uğraşıyorum.
Güzel.
İnsanoğlu nasıl Üsküdar'da bir dükkan vardı gözlükçü sürekli değiştirirdi böyle haftada bir. Ben de en son dedim ki abi dedim bak sen dikkatimi çekiyorsun buz bir, büyük bir zahmet falan. O dedi ki bu işin de doğası gereği sürekli değiştireceksin iç açacak. Gelen böyle takılacak. Bak sen gözlük ihtiyacın olmadığı halde diyor. Buraya dikkatini
Güzel,
çekiyorsun diyor.
güzel.
Bu da önemli yani. Hem mesleğimize olan saygımız gereği. Biz sonuçta burada televizyon programı ve moderatörlük yapıyoruz. Kendimizi hep böyle geliştirelim ve diri tutalım istiyorum.
Güzel.
Biraz da ondan. Şöyle Lütfü abicim. Amerika'da seçimler oldu. Cumhuriyetçilerin adayı Trump kazandı. Demokratların adayı Kamala o da kaybetti. Yani şu an anladığımız kadarıyla seçimle ilgili bir şaibe yok. Herkes tamam dedi. Biden açıklama yaptı. Hani gelsin kardeşçe vereceğiz dedi bu görevi. Anladığım kadarıyla Ocak'ta falan devir teslimini yapacaklar ve Trump tekrardan gelmiş olacak. Halbuki evet ilginç o da. Hani bir önceki seçim gitti, suçlanmıştı, hapse gidecekti. Yani silindi falan gibi düşünüyorduk ama işte vurulur gibi oldu bir ara. Kulağından mermi geçti vesaire. Rüzgar arkasına alındı. Anladığım kadarıyla büyük çoğunluğu Trump'a evet dediler. Ve şu an kendisi Amerika'nın bundan sonraki başkanı olacak. Tabii bu dünya için ne manaya gelir, Amerika için ne manaya gelir uzun meseleler. Belki sizden de o tecrübelerinizi alırız. Bir de herkesin gördüğü Amerika var. Hani bizim çocukluğumuz diyelim ki işte kahrolsun Amerika diyen insanları görerek geçti. Çok o insanlar meydanlarda hep öyle derlerdi. Amerika'nın sonuçta dünyadaki
Bir önceki nesil de kahrolsun komünistler derdi.
Rusya'yı istemezler değil mi?
Evet, yani Rusya değil Sovyet Sosyal Cumhuriyetleri Birliği'ydi. Moskova.
Evet.
Komünistler Moskova'ya gitsin
Komünistler Moskova
derlerdi.
derlerdi. Evet. O komünist tehlike de nasıl bir şeyse sonra mesela diyelim ki tehlikesi geçmiş. Türkiye Komünist Parti dahi kurulmuş Türkiye'de değil mi?
Ya
Yani
tabii orada komünist tehlikeyi aslında fonlayan bizatihi Amerika'nın kendisiydi bir dönem yani.
doğru. O yüzden şimdi de hani uzun zamandır kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika yan yana zikredilen ülkelerden biri. Fakat bir tarafta da hani böyle uzun senelerdir kendi çocukluğumda yine Amerika hayallerin ülkesi. Demokrasinin beşiği, çok kültürlü bir millet. Yeryüzündeki en ileri seviyede diyelim ki anlayışın, ilmin, bilimin, fennin geldiği noktanın hani bir adeta temsilcisi gibi. Ve dünyanın da hani jandarması gibi. Yani Amerika dünyayı az çok inceler, bakar. Nerede eksik var, nerede kusur var, nerede yardım edilmesi gereken bir şey var. Hani onun böyle bir patronu gibi dünyanın bir açıdan jandarması gibi. Yani Irak'ta diyelim ki Saddam var. Amerika gelir onu devirir. Çünkü Irak halkını özgürleştirmek, orayı modernleştirmek, oradaki insanlara müreffeh bir yaşam sunmakla kendisini vazifeli addeder.
Yani onu o şekilde hani böyle bir jandarmalık ya da işte efendim birilerine işte adalet getirmek falan filandan daha ziyade daha böyle basit izahı Süleymancığım gücün kaynağı olmak, gücün kaynağının da malum enerjiyi ve dolayısıyla güç kaynaklarını kontrol etmek olarak tarif etmek lazım. Saddam'a niye saldırdı? Saddam çünkü Ortadoğu'daki kendi kurmuş olduğu mer'i düzene baş kaldırdı. Kuveyt'e işgale yeltendi. Bu çok büyük bir cürüm onlar için. Daha doğrusu onu zaten böyle bir hani hata yapmasına teşvik eden de kendileriydi. Dolayısıyla bu noktada ortaya konacak oyunları, planları böyle stratejik yönetim diyerek de kurgulamış. Böyle hem işin pratiğini yapmış hem işin teorisini ortaya koymuş bir güçten bahsediyoruz. Bu gücün
Gücün doğası böyle mi?
evet gücün doğası böyledir.
Yani
Sen
güç.
oyunu kurarsın. Yerine göre efendim partileri de yani daha doğrusu tarafları da tayin edersin. İkisine de hatta hadi aslanlarım diye böyle gaz da verirsin. Bir bakarsın sonra hani taraf kendince o süreci daha iyi götürüyorsa onun yavaşça arkasına geçersin. Bu sosyolojiyi arkaya almaktır. Sosyolojiyle bir şekilde yürümektir. Bu Anglo-Sakson gelenektir Süleyman. Yani şimdi Fransızlar mesela kör gözüne parmak saplamak gibi böyle Cezayir'de şurada burada işte Avrupa geleneği daha çok inadına inadına zorla yaptırmak gibi bir tavrın içerisine girmiş.
Her sömürü yerde. Anlamında mı?
Sömürü anlamında. Ama Anglo-Sakson gelenek öyle değildir. O çok sinsidir. Bir şekilde nüfuz eder, maşalar bulur, inandırır ve kendi ne aşık eder. Bu da şu anda dünyanın geldiği noktadır. O Anglo-Sakson geleneğin bizde de çok iflah olmaz muhipleri var. Hani şimdi eskiden bu Cumhuriyet'in kuruluş devresinde şeyler vardır. Muhibban cemiyetleri.
Doğru.
İşte Amerika'nın muhibbanı, İngiltere'nin muhibbanı
falan. Mandacılar biraz.
Mandacılar. Yani o mandacılık aslında birçoklarının farkında olmadığı bir hayal olarak devam ediyor yani.
Yani şöyle düşünüyorlardı. Onlar daha iyi bilir.
Tabii tabii şöyle ideal bu diyorlar. Yani, bu yani niye ve bunlar... diyor kavga ediyorsun ki diyor mesela. Niye? Buna uy, rahat et, yaşa diyor yani.
Yani diğer türlü çabalar aslında boşa kürek çekmek gibi
evet.
algıladılar.
Evet, evet.
Şimdi de yani sonuçta Trump dünya içinde önemli bir figür. Doğru mu? Yani Amerika Başkanı
Amerikan Başkanı çok önemli bir figür. Trump'ı önemli figür haline getiren de onun patavatsızlığı.
Böyle bir şeyi var yani karakterinde hani böyle en azından bizim anladığımız böyle bir hani az çok sağ solu belli olmayan bir model gibi
var.
Diyebilir
Tabii,
miyiz?
Tabii tabii tabii. Onu kendileri de özellikle demokrat kesim çok ciddi bir şekilde ondan zaten
Hani adam
çekiniyorlar.
manyak, deli,
Yani
her şeyi yapar.
Yapabilir, her şeyi yapabilir diye. Bu da biraz işi heyecanlı hale getiriyor. Çünkü establishment dediğimiz o Amerika'daki özellikle Pentagon'un merkezinde olduğu düzen hem silah harcamaları hem savaş harcamaları hem de o dünya jandarmalığı noktasında zaten neyin nasıl olması gerektiğine dair bir yol haritası belirlemiş.
Bir şeyi var.
Tabii yani o
oturmuş zaten.
Rutin bir savaş makinesi öyle düşün Süleyman. İşte her 2 senede bir, 3 senede bir savaş çıkarmak zorunda bu insanlar. Yani hem kaynaklarının...
Bu sistem böyle dönüyor.
Evet, mobilizasyon açısından. Yani Ukrayna çıkacaktı, Irak olmasa Afganistan olacaktı.
Gazze.
Evet, olacak ya. Gazze ayrı bir vaka, onu ayrıca konuşmak lazım. Ama sonuçta dünyanın herhangi bir yerinde bu şekilde bir savaş ya da bir bu tür kaynakların efendim kontrolü noktasındaki manevralar hep olacaktır.
Yani bir döngü var.
Şimdi bunu işte Trump daha farklı bir şekilde yorumlamaya müsait bir insan diye. Acaba böyle o alışılagelmiş düzenden farklı bir düzen ortaya koyabilir mi diye insanlar kısmen ümit içerisindeler.
Yani
Ama
son...
al birini vur ötekine. Değişen bir şey olmayacak. O da son tahlilde. Yani Amerika'yı ben yine tekrar büyük hale getirmek istiyorum. Make America Great Again diyorlar. Amerika'yı yeniden büyük hale getir. İdeali aslında o jandarmalığı çok daha böyle tahkim edici ve hatta şunu da söyleyeyim. Çok daha hani rahatsız edici. O Anglo-Sakson geleneğin dışında çok böyle göze
Daha.
sokar gibi bir tarzda yapmak için aslında bir ön hazırlıyor gibi.
Peki o toplumu az çok bilen birisiniz. Yani böyle bir büyüklük arzusu var mı Rüzgar abi? Yani Amerikalıların Trump'ın şahsında temsil edebileceğini düşündüğümüz. Yani böyle bu hep büyümek, daha güçlü olmak, dünyaya hükmetmek gibi böyle bir beklentisi var mı oradaki insanların?
Yani Amerika aslında büyük çoğunluğu itibariyle Avrupa'daki din baskısından dolayı yeni bir vatan arayışında olan insanların kurduğu bir yerdir. Fakat bunların hepsi bu nitelikte insanlar değil. Bir kısmı da gerçekten maceracı. İşte kendine göre efendim yeni bir hayat arıyor ama biraz böyle ahlaki zaafları, düşkünlükleri de var. Bu insanların işte yeni bir kıtada, yeni bir dünyada kök salmaları çok sancılı olmuş. İşte orada biliyoruz Kızılderililerin nasıl yok edildiğini.
Ya soykırıma uğramışlar bir açıdan.
Evet, yani orada ciddi bir soykırıma uğranmış. Güney Amerika'da nasıl Aztekler ve Mayalar böyle bir soykırıma uğramışsa, aslında Kızılderililerle ilişkin de o yeni gelenler, Avrupa'dan gelenler zamanla böyle ta Kaliforniya'ya kadar bütün o Amerika denen yeri ciddi anlamda hegemonyası altına almışlar. Şimdi ama o ideal yani dinini yaşama, kendince işte efendim o protestan, püriten ahlakı muhafaza etme kaygısı orada bir takım böyle köklü kurumlar oluşturmalarını da sağlamış. Mesela Harvard diye bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi 1650'li yıllarda kurulmuş. O dönemde kurulmuş yani daha Amerika yok ortada. Yani Amerika 1776'larda falan kurulmuş bir 13 eyaletin birleşmesiyle kurulmuş bir yerdir. Hep İngiliz hegemonyası altında yaşamış. İngiliz kraliçesinin veya kralının işte efendim hegemonyası altında yaşamış. Daha sonra ona bağımsızlık mücadelesi veriyor ve kendi başına bir ülke oluyor ama o Anglo-Sakson gelenek devam ediyor. Hatta şöyle bir şey, biz sizden daha iyi yapıyoruz, daha iyi yorumluyoruz bunu tarzında. Hep iki damar olmuş Süleyman orada. Yani hala da bu cumhuriyetçi damarla demokrat damar bu ikisini efendim temsil eder. Bir damar işte azınlıklara, dışarıdan gelenlere, bir şekilde efendim kendini dışlanmış hissedenlere müsamahayla bakan demokrat damar. Bir tarafta da işte büyük toprak ağalarının veya işte efendim daha sonra büyük patronların temsil ettiği, devletin daha küçük olmasını savunan, serbest müteşebbisliğin, ticaretin daha önde olmasını savunan, biraz daha muhafazakar, daha böyle dindar tırnak içerisinde ama Amerikan milliyetçiliğinin de o anlamda temsilcisi bir cumhuriyetçi damar. Cumhuriyetçiler bu anlamda geleneği ve muhafazakarlığı temsil eder. Demokratlar yeniliği ve efendim gelişmeyi ve dolayısıyla müsamahayı ve toleransı temsil eder. Şimdi ilginç bir şekilde bunlar devletin sosyalleşmesini savunurlar demokratlar. Cumhuriyetçiler de devletin özelleşmesini savunurlar. Şimdi hem gelenekçi muhafazakarsın ama devlet gölge etmesin bakışındasın. Sen de azınlıklara işte özellikle Müslümanlar da bunun içerisinde ama diyelim cinsel anlamda problem olan insanlar da bu müsamahanın içerisindedir. Bunlar da yani demokratlar da devletin daha çok sosyalleşmesi, işte sağlık mesela harcamalarında
daha cömert
olması gerektiği gibi şeyler söylüyorlar. Hep de Amerikan tarihine baktığımız zaman bu iki damar birbiriyle mücadele etmiş ve çok böyle ilginç konulardır aralarındaki kavgada. Mesela silahlar, hani silah edinme hakkı olsun mu olmasın mı?
Yani kişisel anlamda mı? Evet. Bireysel silahlanma.
Bireysel silahlanma olsun mu olmasın mı? Demokratlar der ki olmasın. Çok bu işler işte liselerde orada burada çok ciddi efendim saldırılar oluyor. Bu silahlanmanın önü çok böyle açılmamalı. Cumhuriyetçiler de der ki bu tamamen bireysel bir haktır. Bunu elimizden alamazsınız derler. Mesela bir kürtaj meselesi. Kürtaj bir hak mıdır yoksa bebeğe bir cinayet midir? Cumhuriyetçiler cinayet olduğunu düşünür. Demokratlar bunun bir hak olduğunu düşünür. Bunun gibi böyle bir 8-10 mesele vardır. Bu 8-10 mesele üzerinden konuşurlar ama asla bir üçüncü damar çıkmaz. Mesela Yeşil Parti adayı vardı bu seçimde. Üçüncü aday olarak Müslümanların, Amerika'daki Müslümanların %45'i takriben onu desteklediğini ifade ediliyor.
Büyük bir rakam.
Ama %45 sonuçta...
Yarısını almış hemen hemen.
Ama şöyle Müslümanlar orada 12 milyon, 10 ila 15 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor nüfusları. Hanımefendinin aldığı oy 650 bin civarında. Trump'ın aldığı oy 70 milyondan fazla. Harris'in aldığı oy yine 65 milyon civarında veya o daha fazla. Yani dolayısıyla üçüncü damar hiçbir zaman orada etkin bir hale gelemiyor. Gelmemiş. Şöyle yani orada işte cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki mücadele aslında bir tür... Hani devlet bu özellikle uluslararası bağlamda nasıl bir pozisyonda olacak da mücadelesi aslında.
O cumhuriyetçiler yayılmayı seviyorlar mı?
Yok, cumhuriyetçiler tam tersi. Bir kendi içimizde kalalım, devlet küçülsün ama kendi içimizde kalalım derken tabii bir takım silah endüstrisi gibi, petrol endüstrisi gibi büyük sektörlerle de çok yakından irtibatları olduğu için oralardaki genişlemenin ve dolayısıyla stratejik planlamanın bir takım savaşlar gerektirdiğini, dolayısıyla bazı bölgelerde ateş yakmak gerektiğini bilirler. Ona da çok fazla ses çıkarmazlar. Dolayısıyla aslında orada mesele corporate Amerika'dır. Yani kurumsal Amerika. Yani şirket Amerikaları. Şirketin, büyük şirketlerin Amerikasıdır. Büyük şirketler devletidir Amerika yani. Onların menfaatleri son tahlilde ortaya efendim çok ciddi bir savaş ve savaş makinesi ortaya çıkarmıştır. Dünya jandarmalığı ortaya çıkarmıştır. Bunu da oradaki özellikle Yahudi lobi çok iyi çözümlediği için.
Başından beri mi bunlar?
Öyle başından beri çok iyi çözümlediği için o noktada işte yönetim kademelerini çok iyi kontrol ederler. Ve dolayısıyla işte senin biraz önce ifade ettiğin İsrail ile Amerika kardeş, ikiz kardeşler gibi ifadelerin aslında orada.
Doğru.
Hani gerçekliğini ortaya koyabilecek bir ittifak sergilerler.
Bu genel olarak halkın da benimsediği bir şey midir?
Değil. Bu öyle tamamen mi? Elit meselesidir. Yani, şimdi orada da şunu demin sordun ya. Bu halk böyle bir şey istiyor mu ya, yayılma filan filan diye. Amerikan halkı yani büyük çoğunluğu itibariyle kendi halinde efendim tamamen işte efendim o işte ne diyelim daha çok mahalli gündemleriyle yaşayan insanlardır. Hatta ben bir ara orada böyle bulunurken bir hocamız vardı, medya profesörüydü. Yani ben uluslararası işte ortam, biz kendimiz onu o tarafa, o tartışmayı çekmeye çalışıyoruz. İşte uluslararası haberciliği şöyle körüklüyorsunuz, böyle şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Dedi ki ya biz Amerikalılar dedi, yani Irak'ta ya da Türkiye'de ne olduğundan daha ziyade dedi, yanındaki komşumuzun köpeğine ne oldu onu daha çok merak ederiz dedi. O yüzden bize yerel haberler çok daha öndedir dedi. Mesela Amerika'da hala böyle ulusal kanal konsepti falan çok zayıftır. Yani birkaç tane kanal vardır ama genellikle kanallar şeydir, eyaletlere hastır, bölgelere hastır ve orayla ilgili bilgileri verirler daha çok. Ve Amerika'da en çok izlenilen kanallardan bir tanesi Süleyman'cığım, hava kanalıdır. İnsanlar sabah kalktıklarında havanın nasıl olacağını çok merak ederler. Bu bir yani işte basit yaşamanın, belki o tabii, hayatını yaşamanın getirdiği bir sonuç aslında.
Benim annem Norveçli ya Rütbe abi. O da hep yani şey, hava durumuna bakar. Hala şaşırıyorum. 74 yaşı, sürekli hava durumunu merak eder vesaire. Belki de o aynı yani bir açıdan o geleneğin, yani orada büyümenin verdiği
hatta
bir şey de
hava,
olabilir.
Hava durumu insanın kendi modunu da böyle tayin eden bir şeydir. Mesela bizde genelde yağmur sevilir değil mi? Rahmettir böyle bizim. Ya yağmur yağıyor, gök kapılar açıldı falan toprak deriz mesela. Orada mesela yağmur bir karamsarlık halidir. Yani dışarı çıkamayacak, gezemeyecek veya efendim o göğün açması, güneşin çıkması orada çok büyük mutluluk sebebidir, vesilesidir.
Şunu sorayım. Yani hani medeniyetler savaşı ya da medeniyetlerin işte çatışması tezine göre, yani bu Amerika'nın bir medeniyet olarak dünyaya hani şeyi kaldı mı, mecali? Yoksa aslında Amerika'da kendi içinde ya da geldiğimiz nokta itibariyle, şimdi Rusya'yı da alırsak ele, Çin'i de ele alırsak vesaire, yani böyle birçok noktadan dökülen sıkıntıları olan ve aslında bu tırnak içinde o büyüklüğünü götüremeyen durumda mı? Yoksa hani o yine eskiden macera dolu Amerika derlerdi. Bizim şarkısı dahi vardı. Macera dolu Amerika. Yani Amerika hep macera dolu olmaya devam ediyor mu Rütbe abi?
Şöyle, bizim neslimizin gözü hep Amerika'yla, böyle Amerika hayranlığıyla, Hollywood filmleriyle, oraya yönelik bir efendim sürekli öykünme, hep böyle bir bakmak, göz orayı gözlemek noktasında. Bu hem hayranlık şeklinde oldu hem nefret şeklinde oldu. Dolayısıyla yani insanın rabıtası iki türlüdür Süleyman'cığım. Bir sevdiğin rabıta için yaparsın, bir de nefret ettiğin için. Yine her halükarda rabıta yapıyorsun, bağ kuruyorsun yani. Doğru. Bir şekilde gündemini almış oluyorsun onu. Dolayısıyla herkeste böyle bir rabıta oldu oraya yönelik. Ama bunu genellikle işte efendim ben eksik değerlendirdiğimiz kanaatindeyim. Bak geçen bir şey yayınlandı. Dünyanın en iyi üniversiteleri indeksi. En çok patent alan zannediyorum veya en çok bilimsel yayın yapan üniversiteler endeksi. Muhtemelen ilk 10 üniversitede 8 tanesi Çin Üniversitesi. Çin Üniversitesi. Şimdi niye bu Amerika hani büyüktü? Hani efendim Çin mi öne geçti? Şimdi Çin'in o noktada çok ciddi bir şeyi var. Atağı var. Ama bugün Amerika, herhangi bir bizden yüksek lisans için yurt dışına çıkmak isteyen bir gence sorsan, yine gitmek isteyeceği yer Amerika olacaktır. Çin'e gitmek istemeyecektir. Niye böyledir? Çünkü bu 8 tane Çin Üniversitesi'nin bu performansına yol açan İnsan kaynağı da Amerika'da yetişmiş. Yani hala Amerika üniversiteleri bu anlamda ciddi bir insan kaynağı cezbediyor. Onlara araştırma ve nasıl bilim yapılır noktasında ciddi bir nosyon veriyor. Ve bu nosyonda bugün dünyanın aslında genel bir bilimle ilgili politikasına yön veren bir nosyon haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla Çin de aslında Amerika'yı taklit ederek, Amerika'nın yetiştirdiği insan kaynağıyla bir yerlere geliyor ki orası çok ilginç bir örnek. Yani bir tarafından sen devlet sosyalizmini tutuyorsun komünizmin bir farklı versiyon olarak, öbür taraftan da piyasayı alabildiğine körüklüyorsun. Neredeyse o körükleme bir serbest piyasa ekonomisi olan Amerika'da bile yok yani. O kadar efendim korumacı bir takım önlemler alıyorsun falan. Dolayısıyla ama Amerika'da yetişen insan kaynağında çok ciddi anlamda orada faydasını görüyor. Şimdi bu tarafta insanlar hep böyle bir düşmanlıkla yetiştiği için biz Amerika ile ilgili ben ilk geldiğim zamanlarda ya işte şöyle iyi tarafları var, böyle iyi tarafları var deyince insanların yüzünün düştüğünü görürdüm böyle. Yani sen nasıl konuşuyorsun? Onu kötülemen lazım, batırman lazım. Biz bu adamları şeytan olarak bu zamana kadar gördük, ettik filan diye. Abi Allah'ın insanları her yerde insan kardeşim. Bu şey değil yani. Ha bir sistem olarak birileri organize bir kötülüğün merkezi olmuşlarsa onlar tabii ki o ayrı bir şey ama sonuçta insancıklar yani böyle bir hak dostu böyle dermiş ya insancıklar diye. Sonuçta bunların hepsi Allah'ın kulları. Ve dediğim gibi kendine ait bir hayatın içerisinde ve orada ciddi anlamda bir ne diyelim hayat kaygısı, hayat kavgası veriyorlar. Niye hayat kavgası veriyorlar? Çünkü oradaki refah hakikaten maliyetsiz değil. Yani
bizim
burada insanların
gördüğümüz
çok
gibi değil.
Vakti var Süleyman'cığım. Tabii canım burada çok insanların çok vakti var. Orada insanların hiç vakti yok.
Neden?
Yani niye ya bir standart var. Yani herkes o standardı görüyor ama arkasındaki esas eforu gayreti göstermiyor. Şimdi bir standart var bakıyorsun aa ne güzel herkesin arabası var. Evler çok güzel falan filan. Ya adam onun bedelini ödemek için öyle çalışıyor ki. Yani akıl hayal durur. Ben orada çalıştığım gibi burada çalışsaydım şöyle şöyle olurdum diye en çok adam gördüm yani. Sonra mesela sağlık sistemi bizim burada yani biz sosyalist bir devlet gibiyiz Süleyman'cığım. Sağlık sistemi, ekonomi, eğitim sistemi hepsi bunların bila bedel. Orada en büyük problemlerden bir tanesi üniversite öğrencisinin okulunu bitirdikten sonra hayata tabiri caizse 3-0 mağlup başlamasıdır. En az 200 bin, 300 bin dolar borçla başlarlar. Önündeki 10 senesi neredeyse ipotekli hale gelmiştir. Bizdeki krediler var ya. Bizdeki krediler ödenebilir kredilerdir yani. Evet. Orada öyle değildir.
Hatta çoğu zaman geri dönüş yani ödenmeden de kredi verdiğimiz.
Evet şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi biriken öğrenci borçları. Sonra sağlık sistemi ciddi maliyetlidir. Orada hasta olmaya korkarsın. Yani bir şekilde ortaya konacak faturaların hakikaten haddi hesabı yoktur. Neyse bunların hepsi bakıldığı zaman o sistemin aslında hani daha yakından tanınması gerektiğini bize söyleyen bir tarafı var diye bunları özellikle anlatıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. 10 milyondan fazla 15 milyona kadar çıkartanlar var rakamı. Müslüman var orada.
Amerika'da.
Ben bu Müslümanlar, biz hani gençte kapağını yapmıştık hatırlarsan. Bu Müslümanlar arasında yetişen özellikle yeni nesil alimlerin ve bir Müslümanca bakış açısıyla hayatı değerlendirmeye çalışan genç neslin özellikle çok kıymetli şeyler üreteceğini doğrusu düşünüyorum. Niye? Çünkü gücün tam merkezindeler. Bir virüs çıktığı zaman önce bunlar muhatap oluyorlar. Dolayısıyla bunun İslami anlamda nasıl bir
savunma sistemiyle
sağaltmasını yapacaklarını düşünüyorlar. Bir şekilde onunla ilgili kafa yoruyorlar. Ve hakikaten de gençlere uygun söylemler geliştiriyorlar. Yani işte Snapchat'in işte tebliğ hayatımıza etkileri diye bir şeyi çok rahat konuşabilirler onlar. Biz bunu bir konuşmak istesek Snapchat'le falan deriz hemen değil mi?
Tabii.
Ortada böyle bir sıkıntılı yani en azından bu öğrenmesi gereken bir şey mi? Ya hayatı yaşıyor insanlar bunlarla beraberler artık bunun bizatihi içinde yaşıyorlar.
Doğru.
Yani bunları öğrenmeden özellikle de mahiyetini keşfetmeden niyetini anlamadan teknolojinin bir takım böyle oraya refleksel geliştirmek çok kolay olmuyor. Şimdi bu Müslümanlar bu seçimde Süleyman'cığım kimi destekleyecekleri konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı yaşadılar.
Zorlandılar.
Çok zorlandılar. Çünkü üçe bölündüler. Eskiden beri demokratlara meyyaldir Müslümanlar. Niye? Çünkü azınlıklara en çok saygı duyan, tırnak içinde saygı duyan demokratlardı. Hani işte bu şey...
Cumhuriyetçiler
Trump. Daha milliyetçidir.
Evet.
Şimdi ama bu Biden'ın özellikle son Gazze meselesindeki İsrail'e böyle hunharca, fütursuzca desteğinin çok Müslüman'ı böyle kafasını karıştırdığını biliyoruz orada. Ya bu demokratlar nasıl bu adamlar tamamen bu işin arkasında durdular diye. Diğer taraftan Trump'ın da Kudüs'ü başkent ilan ettiğini biliyoruz. Damadının onların en has adamlarından birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla al birini vur ötekine sürecinde bir şey dinledim geçen. Onlardan böyle kanaat önderi hocalarından bir tanesinin Teksas'ta bir hutbesinde şöyle bir olay anlattı. Dedi ki şimdi kimi destekleyeceğiz biz? Seçime 2-3 gün kalmış. Yani hangi adaya oy verirsek biz bu caiz olur caiz olmaz meselesini tartışıyorlar. Dedi ki ya Habeşistan'a gitmişti Müslümanlar dedi. Orada Necaşi'nin himayesi altında yaşıyorlardı dedi. Necaşi bunlara gayet güzel misafirperver davranmıştı. Mekkeliler gelmişti malum. Amr bin As önderliğinde bir heyet göndermişlerdi. Onları efendim hatta şey yapmıştı yani refüze etmişti.
O ben zaman bunlara, Amr bin As Müslüman
müşrikti,
değil.
Müşrikti.
Yani bizimkileri vermedi
Necaşi.
Vermedi
yani Necaşi vermedi. Fakat sonraki süreci çok bilmiyoruz. Yani nasıl bir hayat yaşadılar orada? Şimdi ta Hayber'in fethine kadar kalıyorlar Cafer-i Tayyar Hazretleri mesela.
Evet.
Şimdi işte oradan bir anekdot anlattı İmam Efendi. Çok benim hoşuma gitti. Diyor ki o süreçte diyor Necaşi'nin diyor yeğeni diyor Necaşi'ye diyor isyan etti diyor.
Niye onlara sahip çıkıyorsun diye Müslümanlara?
Bir aslında bir taht kavgası var yeğeniyle Necaşi arasında. Ama konulardan bir tanesi de bu. Müslümanlara sen fazla
imtiyaz
verdin. Bunları biz geldiğimiz zaman iktidara göndereceğiz. Şimdi tam aslında bugünkü yani azınlıklara yönelik muameleler gibi yani. Ümmü Süleym validemiz anlatıyor diyor ki biz diyor o Necaşi'nin diyor yeğeniyle gireceği savaştan önceki gece diyor duaya durduk diyor. Ya Rabbi Necaşi'yi muzaffer eyle. Niye? Çünkü öbürü galip gelirse rahatları bozulacak ve gidecekler buradan gönderilecekler. Öyle bir sıkıntılı süreç. O gece hakikaten çok dua etmişler. Ertesi günde savaş var. Savaşı kim izler bizim için diye. Zübey bin Avvam talip
gitmiş.
Olmuş. Genç. Sen demişler peki nehri nasıl geçeceksin? Nehrin öbür tarafında savaş. Demiş bir su tulumunu boşaltalım. O su tulumunu havayla dolduralım. Ben onun üzerinden nehri geçelim. Hakikaten de geçmiş. Sonra görmüş Necaşi'nin yendiğini. Geri gelmiş. Şöyle gömleğini çıkartmış. Müslümanlara doğru ilerlerken, koşarken şöyle sallıyormuş gömleğini. Müjde müjde Necaşi yendi, Necaşi yendi diye bizimkiler böyle bir sevinç çığlıkları atmışlar. Şimdi orada İmam Efendi şu soruyu sordu. Şimdi dedi soru şu dedi. Bizim Necaşi'miz kim? Ya biz kimi destekleyeceğiz? Necaşi'miz kim? Ve şöyle cevapladı kendi sorusunu. Bizim dedi Necaşi'miz yok dedi. Yani bugün Müslümanlar orada gerçekten bir Necaşi'leri yok maalesef. O maalesef bu İsrail lobisinin ve kendilerine yönelik oradaki nefretin ya da sıkıntının ortaya çıkarttığı bir durum. Allah bir Necaşi nasip eylesin.
Amin.
Veya kendi Necaşi'mizi, kendi efendim melikimizi, Necaşi melik demek, kral
Doğru.
demek ortaya çıkartacak bir iktidar nasip eylesin.
Çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi.
Ben yani, teşekkür ederim.
O zaman umalım ki şer görünen hayır olsun. Hayır görünen de şer olmasın diye umalım. Ne manada? Yani sonuçta bu yani değişim dönüşüm dünyanın kaderi.
Tabii,
sürekli
tabii,
birileri değişiyor.
Öyle zaman Allah evet. Zamanı insan arası döndürüp duruyor.
Umalım ki yani şer zannettiğimiz ya da şer olarak düşündüğümüz şeyler inşallah hem ümmetin hem insanlığın hayrına dönüşsün.
Evet,
çünkü
şimdi
bilemiyoruz da
doğru.
Ne olacak, nasıl
Trump
tecelleşecek.
Trump Müslümanlara teşekkür etti mesela. Çünkü
Hı-hı.
onu desteklediler.
Hı-hı.
O da niye? Orta Doğu'da savaşı sona erdirecek diye. Yani o noktada bir bakalım adım atabilir mi? Onu bekleyip göreceğiz.
Doğru. Peki o zaman ümit edelim ki hem dünya için hayırlara vesile olsun. Hem özellikle Müslümanlar için inşallah şerlerinden emin olduğumuz bir dönem olsun. Sonuçta günlerin ne getireceğini kimse bilemiyor. Ama ümit edelim ki Müslümanların lehine olur bundan sonraki dönemlerde. Allah hepimize hayırlar, bereketler versin. Ne diyelim?
Amin. İnşallah.
Ne diyelim? Pekala kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile özellikle Amerika'yı konuşmak istedik. Aslında hocamızın kendi hatıralarını da bir bölümde dinlemek istiyorum. Ama onu inşallah başka bir vesileyle masaya yatırırız. Hepiniz hayırla kalın, muhabbetle, selametle.